Yasanın tekrarı 19. bölüme geldik. Konu sığınak kentler, vaat edilen toprakların sınırı ve yasanın ciddiyeti. Bir kişinin özel durumlarda sığınabileceği kentler, toprak haklarının korunması ve yasanın bazı durumlarda ağır oluşu ile ilgilenmesi yine Tanrı'nın masum insanı ne kadar korumak istediğini belirtir. Sayım kitabının 35. bölümü bu sığınak kentlere ilişkindir. Levililer istemeden adam öldürenlerin sığınabilmesi için Şeria Irmağı'nın doğusunda 3 ve batısında da 3 tane olmak üzere 6 tane kent hazırlayacaklardı. Tanrınız Rabbin mülk edinmek için size vereceği ülkenin ortasında kendiniz için 3 kent ayıracaksınız. Bu kentlere giden yollar yapacak. Tanrınız Rabbin mülk olarak size vereceği ülkeyi 3 bölgeye ayıracaksınız. Öyle ki birini öldüren bu kentlerden birine kaçabilsin. Birini öldürüp de canını kurtarmak için oraya kaçan kişiyle ilgili kural şudur. Biri önceden kin beslemeden komşusunu istemeyerek öldürürse bu kentlere kaçacaktır. Yasanın tekrarı 19:2-4 ayetler. Bir kişi kaza sonucu istemeyerek birini öldürürse o zaman bu kentlerden birine sığınabilirdi. Bunun amacı bir kaza sonucu adam öldüren insanın linç edilmemesi ya da ölen kişinin yakınlarından birinin tepesi atıp da o kişiyi öldürmemesi içindi. Sığınak kentler ancak belirli bir süre için kişiye koruma sunabilirdi. Dava görülünceye kadar kişi o kentte kalabilirdi. Kentin koruması altındaydı o kişi. Yargı sonucu suçsuz ilan edilirse oradan ayrılabilirdi. Tanrı burada açıkça belirtiyor ki, sığınma kentleri yalnızca suçsuzların korunması içindi. Kaza sonucu adam öldürmenin ne olabileceğini Tanrı bir örnekle açıklar. Örneğin, odun kesmek üzere komşusuyla ormana gidip, ağacı kesmek için baltayı vurduğunda, balta demiri saptan çıkar, komşusuna çarpar, komşusu ölürse, ölüme neden olan kişi bu kentlerden birine kaçıp canını kurtarsın. Yoksa ölenin öcünü almak isteyen, öfkeyle öldürenin peşine düşebilir. Yol uzunsa yetişip onu öldürebilir. Oysa öldüren kişi, öldürdüğü kişiye karşı önceden bir kini olmadığından ölümü hak etmemiştir. Yasanın tekrar 19:5-6 ayetler arası. Aynı zamanda Rab açıkça diyor ki, gerçek katil bu kentlere sığınamaz. Yani planlayarak kızdığı için ya da öç almak istediğinden, kin güttüğünden dolayı adam öldüren kişi bu kentlere sığınamazdı. Bu kentlere ancak bilmeden bir kaza sonucu birisinin canına kıyan insanlar sığınabilirdi. Komşusuna kin besleyen biri pusuya yatar, saldırıp onu öldürür, sonra da bu kentlerden birine kaçarsa kentinin ileri gelenleri peşinden adam gönderip onu kaçtığı kentten geri getirecekler. Öldürülmesi için ölenin öcünü almak isteyen kişiye teslim edecekler. 11-12 ayetler. Şimdi mülk haklarının korunmasına geliyor. Tanrınız Rabbin mülk edinmek için size vereceği ülkede payınıza düşen mirasta komşunuzun önceden belirlenen sınırını değiştirmeyeceksiniz diyor 14. ayette. Bu çok çok önemliydi. Sınır taşları hemen hemen kutsal sayılırdı. Bir kişinin o taşlarla belirlenen sınır içerisindeki toprağa ya da mülke sahip olduğunu gösterirdi. Herhangi bir suç ya da günah konusunda birini suçlu çıkarmak için bir tanık yetmez. Her sorun iki ya da üç tanığın tanıklığıyla açıklığa kavuşturulacaktır diyor yasanın tekrarı 19 ayet 15'te. Bu ayette yasanın ne kadar ciddi olduğunu görebiliriz. O kadar vahim sonuçlara yol açabilirdi ki bir kişi yasaya göre suçlanmadan önce bunu kanıtlayan üç kişinin tanıklığına ihtiyaç duyuluyordu. Günümüzde bazıları efendim yasaya göre yaşamamız gerekir diyorlar. Şeriatçı olmak isteyenler yasanın ne kadar korkunç sonuçlar getirdiğini araştırsınlar. O zaman bakalım hala yasa altında yaşamak isteyecekler mi? Yalancı tanık ortaya çıkarsa suçlanmakta olan kişi ve onu suçlayan kişi kahinlerin ve hakimlerin temsilciliği gözetiminde Rabbin önünde duracaklar. Kahinler ve hakimler bu tanığın gerçekten yalancı tanık olduğuna karar verirlerse, o zaman yalancı tanık suçladığı kişiye ne yapılmasını istemişse aynısı kendisine uygulanacaktı. Bu uygulama sayesinde ülkede başını gösteren herhangi bir kötülük ortadan kalkmış olacaktı. Acımayacaksınız. Cana can, göze göz, dişe diş, ele el, ayağa da ayak. 21. ayet. İşte değerli kardeşim, burada yasayı tüm çıplaklığıyla görebiliriz. Göze göz diyor, dişe diş, ele el diyor. Yasada merhamet diye bir şey yoktur. Ben bugün Rabbe şükrediyorum ki Rab beni yasaya göre yargılamıyor. Beni inayetiyle kurtarır. Rabbe şükürler olsun ki Rab beni yasanın uygulamasıyla kurtulmaya bırakmadı. Eğer yapsaydı o zaman yok olurdum. Çünkü yasanın benden talep ettiği aşamaya asla ulaşamam. Yasa yasadır. Bugün bu konuda çok dikkatsizce davranmaktayız. Sanki yasa o kadar önemli değilmiş gibi davranırız. Evet, yasa altında değiliz diyoruz. Sanki bunu demekle o yasayı da küçümsüyoruz. Hayır, yasa iyidir. Yasa bir çizgidir. Ama yasa kurtuluş vermiyor. Yasa kurallar koyar. Ve Rab yasasını halen uygular. Eğer Rab adam öldürmeyeceksin dediği zaman bu bir kuraldır ve iyidir. Evet, yasa halen geçerlidir. Cana can, göze göz, dişe diş diyor. Tanrı'ya şükürler olsun ki İsa Mesih benim günahlarımın karşılığını ödedi. Benim canım benden istenirken o kendi canını verdi. Çarmı üzerinde hırpalanması gereken ben olmalıydım. Orada o elemleri ben çekmeliydim. O çarmıha ben çakılmalıydım. O cezayı ben yüklenmeliydim, ben çekmeliydim. Ama İsa benim yerimi çarmıhta aldı. Tanrıma şükrederim ki Mesih'in kanı sayesinde benim gibi günahlılara bağış vardır. Tanrı'nın tahtı şimdi bir merhamet tahtı oldu. Çünkü İsa çarmıh üzerinde kusursuz kanını akıttı ve o merhamet kürsüsü üzerine serpti. Tanrı o kana baktığı zaman benim günahlarımı bağışlar çünkü Mesih İsa'nın şahsen benim günahlarım için öldüğüne iman ettim. Yeni antlaşmanın kanıdır bu. Tanrı bizleri inayeti sayesinde kurtarır. Biz asla yasanın gereklerini yerine getiremedik. Tersine yasayı çiğnedik ve çiğnemeye devam ediyoruz. Tanrı önünde hepimiz günahlıyız. Hem de korkunç şekilde günahlıyız. Mesih bu günahların getirdiği cezayı kendi bedeninde çekti. Şöyle ki, her kim ona iman ederse mahvolmasın ama bağışlanıp sonsuz yaşamı alsın. Yasanın talep ettiği şey, İsa Mesih'in şahsında karşılandı. Bundan dolayı Tanrı şimdi günahlıyı o harika sonsuz inayetiyle kurtarma özgürlüğüne sahiptir. Şimdi yasanın tekrarı 20. bölüme geldi. Konu savaş ile ilgili yasa. Bu yasa kitabı gerçekten çok pratik ve mantıklı bir kitaptır. Şu anda yaşamakta olduğumuz hayatı etkiler ve sorunlarımıza eğilir. Bu yasalar İsrail ulusuna verildi ama şimdiki zamanda çağdaş ulusların yasaları içinde uygulanabilirse bu yasalarda bazı temel prensipler var ki insan hayatının refah, mutluluk ve düzgünlük içinde sürmesine yardımcı olur. Eminim ki bazı Batı dünyasının ve Amerika'nın anayasasını ilk kez çizen kişiler kutsal kitabı iyi bilen ve Tanrı sözünün geçerliliğine inanan insanlardı. Bugün genel bir sorunumuz var ki insanlar genelde kutsal kitap konusunda oldukça cahildirler. Ve yasama kadrosundaki görevliler Tanrı sözü konusunda bayağı bilgisizlik içindeler. Çıkardıkları bazı yasalarda öyle büyük poliçe hataları yapıyorlar ki insan ağlasın mı gülsün mü bilemiyor. Neden? Çünkü Tanrı'dan çok uzaktırlar ve onun sözünü bilmiyorlar. birçok ülkenin yönetiminin çözümlemeye çalıştığı sorunların cevabını bu yasa kitabında bulabiliriz. Bizim yasama ekiplerimiz bu gibi sorunlarda yıllardır boğuşmaktadırlar. Askerlik konusunda ülkemizde her erkek özürlü değilse askerliğini yapmalıdır. Ama bazı ülkelerde askerlik zorunlu değildir ve askere gitmek isteyenler genelde koşulları bilmek isterler. İsrail ordusuna askere yazılma bir seçim meselesi değildi. Ama yine de Tanrı askere kimlerin alınacağı konusunda bazı ölçütler koydu. Bence her ülkede kutsal kitaba uygun koşullar uygulansaydı sistem daha düzenli olurdu. Düşmanlarınızla savaşmaya gittiğinizde atlar, savaş arabaları ve sizden daha kalabalık bir ordu görürseniz onlardan korkmayın. Sizi Mısır'dan çıkaran Tanrınız Rab sizinledir diyor yasanın tekrarı 20. bölüm 1. ayette. İsrail ulusu için önemli olan bir şey var burada. Düşmandan korkmayacaklardı. Durum nasıl olursa olsun, ne kadar vahim gözükse de korkmayacaklardı. Bu öğüt bizler için de geçerlidir. Biz de değerli dostum ruhsal savaş içerisindeyiz. Ve bazen düşman bizden daha güçlü gözükebilir. Hamdolsun ki durumu gerçekçi gözüyle görebildik. Tabii ki düşman bizden daha güçlüdür ama düşmana karşı savaşacak olan biz değiliz. Rab İsa Mesih'tir. Mesih her zaman düşmandan daha güçlüdür. Bu nedenle korkmayalım. Korkmamıza gerek yok. Günümüzde savaşa karşı olanlar vardır. Tabii ki hiçbirimiz savaşı sevmeyiz ve buna karşıyız ama yine de bazen savaşmak zorundayız. Ülkemizi, ailemizi koruyabilmek için, evet namusumuzu koruyabilmek için askerliğimizi yapmalıyız. Günahlı bir dünya içerisinde yaşıyoruz ve günahlı bir dünyada her zaman savaşlar olacaktır. Kötü insanlar olacaktır. İnsanların haklarına tecavüz eden, topraklarına tecavüz eden insanlar olacaktır. Sen askere gitmezsen düşman geldiği zaman senin aileni, çocuklarını, vatanını, toprağını kim koruyacaktır? Malını, bankadaki paranı ve hatta kendi canını kim koruyacaktır değerli dostum? Sen cansın da başını sokacak bir yerin bulunsun diye sınırlarımızı koruyan askerler can değiller mi? Bu askerler de bizim yavrularımız, canlarımız değiller mi? Gerçekçi olmalıyız kardeşim. Bazı durumlarda masum çocukların, ailelerin korunması mutlaka gereklidir. Bazı durumlarda Rabbin kendisi bile mağdurların tarafında savaşır. Olur olmaz durumda hemen savaşa giren bir ulusun başına gelecek olan belaları burada sıralamaya gerek yoktur ancak kendi güvenliğini korumak, kendi ülkesini, kendi vatanını, ailesini korumak isteyen bir ulusun askerleri olmazsa nasıl bir güvenlik sağlanabilir ki? Savaşa başlamadan önce kahin gelip askerlere seslenecek. Onlara şöyle diyecek, ey İsrailliler dinleyin, bugün düşmanlarınızla savaşmaya gidiyorsunuz. Cesaretinizi yitirmeyin, korkmayın, onlardan yılmayın, ürkmeyin. Çünkü sizi zafere kavuşturmak üzere sizinle birlikte düşmanlarınıza karşı savaşmaya gelen Tanrınız Rab'dir. Yasanın tekrarı 20. bölüm 2-4 ayetler arası. Savaş sırasında önemli ve gerekli olan bir şeydir bu. Söz konusu savaş gerekli mi? Ulusu, aileyi ve ruhsal değerleri korumak için mi? Tanrı bizim tarafımızda mı olacak? Soykırımı olan bir yerde insanların tümüyle yok edilmesine, çocukların, kadınların gaddarca öldürülmesine göz yumabilir miyiz? İsrail ulusunun durumunda onların vaat edilen topraklara girmeleri gerekiyordu. Oradaki uluslar Rabbin yargısı altına girmişlerdi ve Tanrı İsrail ile birlikte olacağını vaat etmişti. Şimdi Tanrı savaş konusunda gereken kuralları saymaya başlar. Görevliler askerlere şöyle diyecekler. Yeni ev yapıp da içinde oturmayan biri var mı? Evine geri dönsün. Yoksa savaşta ölebilir, evine bir başkası yerleşir. 5. ayet. Birisi bir ev yaptırmışsa ve içinde yaşamaya fırsatı bile olmadan savaşa girilirse onu asker olarak alamazlardı. Neden? Çünkü onun yüreği yeni evinde olacaktı. Gözü geride kalacaktı. Burada Rab aynı zamanda merhamet gösteriyor. Uzun zaman evinin yapımıyla uğraşan bu adamın ev sefasını sürmesine izin veriyor. Bağ dikip de üzümünü toplamayan var mı? evine dönsün. Olur ya, savaşta ölür, üzümü bir başkası toplar. 6. ayet. İsrailoğulları tarım ile uğraşan insanlardı. Savaş başladığı zaman geride kalan işlerin aksaması iyi olmazdı. Burada söz edilen adamın tarım işlerinde bitmemiş işi vardır. Bu işi bitirmesi gerekir. Bu sadece onun iyiliği için değil, aynı zamanda geride kalanların iyiliği içindir. Savaş var diye güncel yaşam aksayamazdı. Tanrı merhamet tanrısıdır. Hem bireye hem de topluma merhamet eder. Savaş bazen gereklidir ama insan yaşamı kutsaldır ve Tanrı insan yaşamıyla ilgilenir. Değerli dostum, savaşın gerisinde onu besleyen felsefeler vardır. Bunlar insanları savaşa hazırlarlar. Savaşın kaçınılmazlığını, haklı olduğunu savunur. Böylece savaşa elverişli ortam yaratılır. Bakarsınız tarih boyu hiçbir çatışmada bulunmamış iki ülke birbirine düşman kesilir. Son yıllarda Orta Doğu'da bunun canlı örneklerini gördük değil mi? İşte savaş felsefesi ve onun gelişimi böyle yıkıcıdır. Ulusları savaşa sürükleyen tohumlar genelde dikta rejimi uygulayanlardır. Demokrasi gibi sağlam dayanaklardan yoksun birçok lider küçük bir nedenle çevreyi ateşe boğdu, kana buladı ve halen de yapıyor. Savaş coğrafi açıdan belli bir ülkede başlayabilir ama kısa zamanda kıvılcımlarını her yana saçar. Dünyayı ateşe verir. Çağımızda savaşın tüm dünyayı içine alacağından sık sık söz edilmektedir. Zaten şu içinde yaşadığımız yüz karası yüz yıl iki korkunç cihan savaşına sahne oldu ve halen de savaşlar sürmektedir. Bu nedenle çağın insanı en çok barış arıyor. Barış ise ondan gittikçe kaçıyor. Sanki barış kuşu insandan korkup uzağa gidiyor. Neden böyle olsun? Çünkü insanın içi dışı savaşla doludur. Dikkatimizi Tanrı sözüne çevirirsek insanın bu durumu hakkında Tanrı'nın ne dediğini öğrenebiliriz. Aranızdaki kavga ve çekişmelerin kaynağı nedir? Bedenlerinizin üyelerinde savaşan tutkularınız değil mi? Bir şey arzu ediyorsunuz ama elde edemeyince adam öldürüyorsunuz. Kıskanıyorsunuz ama istediğinize erişemeyince çekişiyor ve kavga ediyorsunuz. Elde edemiyorsunuz çünkü Tanrı'dan dilemiyorsunuz. Dilediğiniz zaman da dilediğinize kavuşamıyorsunuz çünkü kötü amaçla, tutkularınız uğruna kullanmak için diliyorsunuz. Siz ey vefasızlar, dünya ile dostluğun Tanrı'ya düşmanlık olduğunu bilmiyor musunuz? Dünya ile dost olmak isteyen kendini Tanrı'ya düşman eder. Yakup 4. bölüm 1-4 ayetler arası. Bunun yanı sıra Tanrı kendi sözünde şöyle diyor. Kardeşinden nefret eden katildir. Bu sözlere göre Tanrı savaşı onaylamıyor ama yine de savaşların olacağından söz ediyor. Dediğim gibi bizler günahla dolu bir dünyada yaşıyoruz. Ülkemizi, ailemizi, topraklarımızı, vatanımızı korumak zorundayız. Eğer bunlar söz konusuysa o zaman savaş kaçınılmaz oluyor. Yasanın tekrarı 20. bölüm 7. ayette şöyle diyor. Bir kızla nişanlanıp da evlenmeyen var mı? Evine dönsün, belki savaşta ölür, kızı başka biri alır. Görüyorsunuz ki Rab birçoklarını savaşa gitmekten koruyor. Özellikle nişanlı birisinin savaşa gitmesine izin vermez. Adam evleneceği kıza aşıktır. Onunla kesin olarak evlenmek istiyor. O zaman onun evde kalıp zamanında kız ile evlenmesi gerekir. Savaşta ne işi var? Adamın aklı başı o kızda olacaktır ve bu nedenle savaşta hiçbir işe yaramaz. İşte orada yasanın tekrarında verilen buyruk böyle. Şimdi dördüncü bir gerekçeye geldik. Görevliler konuşmalarını şöyle sürdürecekler. Aranızda korkan, cesaretini yitiren var mı? Evine dönsün. Öyle ki kardeşlerinin yürekleri onunki gibi ürpermesin. 8. ayet. Belki birisi ben gerçekten savaşa gitmekten korkarım. Korkağın birisiyim, savaşa gitmek istemiyorum diye diretirse ve gerçekten korkuyorsa o zaman zaten savaşta bir işe yaramayacaktır. Böyle olunca da geride kalması çok daha iyi. İşte burada bir adamın savaşa katılmaması için geçerli 4 gerekçe vardır. Bir adam korkuyorsa, yufka yürekliyse askere gitmeye zorlanamazdı bu yasanın tekrarına göre. Eski antlaşma kesiminde Gideon olayını okuyacak olursanız orada da bu yasanın uygulandığını göreceksiniz. Okumuşsanız hatırlayacaksınız. Gideon ilkin büyük bir orduyla yola çıkmıştı. İsrail ulusunu Midyanlıların baskısından kurtarmak için bir araya gelen yaklaşık 32 bin adamı vardı. Midyanlılar o kadar baskı yapmışlardı ki İsrail ulusu çok yoksul bir duruma düşmüştü. İnsanların canlarına tak demişti ve bundan dolayı 32 bin erkek Gideon'un liderliği altında Midyanlılara karşı savaşmak amacıyla bir araya gelmişti. Sonra Rab Gideon'a gereğinden fazla adam topladın dedi. Korkanlar ve canları konusunda endişeli olanlar geri dönebilirler. Bu durum onlara bildirildiği zaman 22 bin kişi pılı pırtısını toplayıp toz oldu. Bundan sonra 10 bin adam olmasına rağmen Tanrı Gideon'a asker sayısı hala fazladır dedi. Kalacak olanları nasıl ayırt edecekti? Bir çaya geldiler ve su içmek için bazıları elleri ayakları üzerine eğildiler. Bazıları ise suya eğilip dilleriyle su içtiler. Bunlar düşman ile savaşmaya hazır ve hatta can atan askerlerdi. İsrail ulusunu kurtarmak isteyen bu ateşli askerlerdi. Elleri ayakları üzerine eğilenler geri gönderildiler. Dilleriyle suyu yalayarak içenler ise savaşa gitti. Ülkemizde de askerlik kutsal bir görevdir. Herkesin askerlik görevini yapması beklenir. Bazılarımız ise askerliği severek yaparız. Bunu bir onur, bir vatan görevi olarak görürüz ve severek yaparız. Tanrı savaşa giden kendi halkından iki şey bekliyordu. İlkin Rabbin tarafında savaştıklarını bilmelerini istiyordu. Doğru olan için savaştıklarını ve Tanrı'nın onların tarafında olduğunu bilmeleri önemliydi. İkinci olarak da askerliği gönüllü olarak, severek yapacaklardı. Tanrı adam öldürmeye karşıdır. Ama kendi evimizi, kendi yuvamızı, kendi vatanımızı, kendi namusumuzu, yurdumuzu korumamıza karşı değildir Tanrı. Askerliğin beraberinde getirdiği tehlikelere göğüs gerip vatan görevimizi ne olursa olsun yerine getirmemiz gerekir. Tanrı kendi halkı için bu asker kaçakçılığı durumunda özel koşullar verdi. Okumaya devam edelim yasanın tekrar kitabında. Bir kente saldırmadan önce kent halkına barış önerin. Barış önerinizi benimser kapılarını size açarlarsa kentte yaşayanların tümü sizin için angaryasına çalışacak. Size hizmet edecekler. Ama barış önerinizi geri çevirir sizinle savaşmak isterlerse kenti kuşatın diyor 10-12 ayetler arasında. Burada yine başka bir prensip daha veriliyor. Ünlü generallerden biri bir savaşın kazanılacağına inanılmıyorsa o savaşa girmeye gerek yoktur dedi. Bu gibi durumlarda bu alanda ödün verildiği zaman bir ülke çökmeye başlayacaktır. Haksızlığın hüküm sürdüğü bir yerde bunun düzeltilmesi için elden gelen her şey yapılmalıdır. Soykırımı devam ederken kaygısızca bu savaş beni ilgilendirmez, zaten savaşacak gücümüz yok gibi bahanelerle insanların baskı ve gaddarlık altında yok olmalarına göz yumulabilir mi? Gereksiz yere savaşa gitmek Tanrı katında iğrençlik sayılır. Ama doğruluk uğruna, vatan uğruna savaşa girilecekse bunu kazanmak ve iyiliğin muzaffer olacağını bekleyerek girilmelidir. Bu yasa kitabında Tanrı çok iyi prensipleri bize aktarıyor. Ne yazık ki diğer göksel prensiplerde olduğu gibi bunlar da hasır altı ediliyor.